Tekrar merhaba, herkes hazırsa, hepiniz buradaysanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında sorunların kabulünü, hatta son aşamasında çözümünü hiç düşünmeden onların konuşulmasını engellemeyi planlayan ve bununla bugüne kadar belirli bir mesafe alan iktidar için artık bunun çözüm yolu olmadığını konuştuk. Çünkü sorunlar o kadar büyük ve sorunların sonucunda vazgeçilmek zorunda kalacak insanlar o kadar çeşitlenmeye başladı ki artık bu hiç kimseyi ikna etmeyecek. Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomasına ilişkin olarak, biliyorsunuz, ilk günden beri Halkın Kurtuluş Partisi'nin ortaya çıkarttığı 2001 tarihli o mahkeme kararını reddedemiyorlar. Yani onun yalan olduğuna ilişkin tek bir beyan yok. Son olarak Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden bu haberlere erişim yasağı getirildi. Ama bir mahkeme evrakının saklanması, gizlenmesi mümkün değil. Haber değeri taşıması başka bir şey ama haber olması başka bir şey. O bir haber değil. Mahkeme kararı dedik. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Bakın şunu söyleyebilirim. Önce aşağıdan 3 noktanın yanından siz yayını paylaşın. Periskop izleyicileri, ben de Twitter üzerinden yapayım. Onu unutuyoruz. İnsanları çağırmayı unutmayalım. Herkesi buraya davet edelim, bir yandan gelsinler. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında 2825 lira 90 kuruşa hükmetmesinin ardından bugün iktidar gazetelerinin tamamında farklı kahramanlık hikayeleri var. Çünkü hepsi çok iyi biliyor ki asgari ücreti anlatabilmek, asgari ücretle bir şey yapabilmek mümkün değil. Bu ücretin kabul edilebilir bir yanı yok. O yüzden de mümkün olunca başka haberler ortaya çıkartılmalı ki bu konuşulmasın. Çok klasik bir metot, göstereceğim size. Yani Muhsin Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin o dönemde yapılan dinlemelerim istersiniz. Arkasından çıkartılan, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış muhteşem işlerimi istersiniz. Bin tane ama asgari ücret hep bir yere sıkıştırılmış. Hepsinde daha önce tahmin ettiğim şekilde. %21.8'lik artış var yalnız. Süper artış. %21.8. Vallahi bugün baba oğluna yapmaz. Öyle. Kaç para? Boşver onu. %21.8'lik artış var. Başlayalım o yüzden. Köşe yazılarında ne var? Hani öyle çok ekstra, bunu mutlaka okuyun diyeceğim bir köşe yazısı. Bana da yayından önce çok kişi yollamış ama ben okudum zaten sabah, görmüştüm. Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz Olay TV'yi yazmış. Yani bilmediğimiz bir ayrıntı yok. Tek teknik detay şu. Ekrem İmamoğlu isminin de Olay TV'nin yayın hayatının bitişinde bir etkisi olduğunu, Ekrem İmamoğlu'ndan da uzaklaşılmasını istedikleri için Cavit Çağlar'a bu kadar çöktüklerini ima etmiş yazının bir yerinde. Günün ilginç yazılarından bir tanesi o. Devam edelim. Hadi başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım ya da şöyle yapalım öncesinde. Hani iş nereden başlayıp nereye gidildi onu görelim. Hürriyet Gazetesi'nden başlayalım. Yani iktidarın bütün yalakalarından başlayalım ki bir yere gelsin. Bu arada bir kaybımız var. Önemli bir kaybımız. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi klarnet üstadlarından biri olduğu konusunda herkes hemfikir. Mustafa Kandıralı'yı dün kaybettik, 90 yaşında. Benim kuşağım, benden önceki kuşak, biz onu böyle güzel şeyler yaşandığında, mesela Avrupa Kupalarında önemli bir galibiyet alındığında, Eurovizyon'da iyi bir şey olduğunda, ne bileyim yani uluslararası başarı olduğunda, toplumca sevinmemiz gerektiğinde biz Mustafa Kandıralı'dan klasik sazlar eşliğinde oyun havaları dinlerdik televizyonlarda, radyolarda. Oradan bilirim ama gerçek bir üstattı, gerçek bir üstattı. Ben bir kez kendisini canlı dinleme şansına sahip olmuştum. Hakikaten çok acayipti. Dün onu kaybettik. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın kendisi. Hürriyet gazetesi de vermiş birinci sayfasından. Aşiret hainlik mi? Teşvik böyle olmaz. Dün sabah konuştuk. Bingür Sönmez Hoca'nın da aralarında bulunduğu, Arif Verimli'nin de aralarında bulunduğu bir grup tıp doktoru, aynı zamanda eğitmen, ünlü tıp doktorları, işte aşı olmayana kız vermeyin, onlar vatan haindir gibi saçma sapan, adını doğru koyalım, saçma sapan, kırıtmaya hiç gerek yok, saçma sapan, abuk sabuk laflar söylemişlerdi. Hürriyet gazetesi birinci sayfadan onu almış, bu işe yarar mı diye düşünüyor, soruyor. Yok yani öyle bir şey olmaz. Ama beni asıl ilgilendiren bölümü ne biliyor musunuz? Ya çok acayip bu siyasal İslamcı omurgasızlığı, başka bir şey, hep söylüyorum yani. Bunlar yazı yazarken mesela lafın nereye gideceğini düşünmeden yazıyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki laf bir yere gitse de nasıl, Allah da affetsin, millet de affetsin, pık deyip geçecek. Bak şimdi, Ahmet Hakan bu vatan haini çıkışına dalmış ve demiş ki ben de herkese aşı yaptırılmasını istiyorum. İnsanlar aşı olsun kurtulsun istiyorum. Bu illetten kurtulalım istiyorum. Ama aşı yaptırmayana vatan haini demek olacak şey değil. Çalışanlarımız çok yoruldu. Hadi aşı yaptırmayana kız vermeyin sözünü işin şakası olarak görelim. Aşı yaptırmayanı vatan haini olarak yaftalamak aşırı tepkiyi de aşan bir şey değil mi? Ne işe yarar bu tür tepkiler? Bu tür çıkışlar bazılarımızı aşıdan soğutuyor. Kullanılan bu tehdit dili insanımızın hoşuna gitmiyor. Yani ben diyorum ki kaş yapayım derken göz çıkarmayalım, aşıya özendireceğim derken aşı karşıtlarına istismar fırsatı vermeyelim, sorumsuzluk yapanlara mağduriyet imkanı sunmayalım. Vatan haini demeden aşıya özendirmenin 1 milyon yolu var. Neden o 1 milyon yol denenmeden 1 milyon birinciye geçilir ki? Ne dersiniz Bingür Sönmez Hoca, haksız mıyım? Bu ülkede deposunda çürümesin diye deposuna koyduğu soğan yüzünden insanlar vatan haini ilan edildi. Soğan, soğan bak, soğan satan insan. Manavda insanların karşısına aldığı fiyatın üstüne ne kadar çıkarttığını göstererek faturalı mal satan insanlara vatan haini denildi. Bu ülkede insanlar savaşmasın, savaş olmasın diye bildirinin altına imza atanlara vatan haini denildi. Ve Ahmet Hakan hepsinde sustu. Hepsinde. Ahmet Hakan değil ki sadece, bütün siyasal İslamcı omurgasızlar sustu. Çünkü onların derdi o değildi ki. Öyle bir dertleri yok yani. Şimdi buradan ekmek yemek mümkün. O yüzden hani piri, üstadı, kendisine bu işi öğreten Ertuğrul Özkök'ün de çok iyi yaptığı gibi bu arterden giriyor içeri. Buradan yürürüm diye düşünüyor muhtemelen. Hem bak topluma temiz görünürüm, iyi görünürüm. Yani ya sarılın öpüşün kardeşsiniz siz ya, aman falan deyip. Ya böyle bir omurgasızlık gerçekten bizim hak ettiğimiz bir şey mi? Bilemem. Dün hani o aşırı güvenilir, en güvendiğiniz, hani öl de söyleyeceğiniz gazeteciler listesine dalga geçtiniz ya, ben de giremedim diye. Çok üzüldüm ben. Sabaha kadar oturdum öyle ya. Çok içim parçalandı. Orada mesela adı Erkan Tan'la beraber anılan insanlar rahatsızlık duymadı bundan. Teşekkür mesajları falan yayınlayanlar oldu. Bir garibim Haluk Levent çok üzülmüş. Olmaktan korktuğum yerdeyim diye sosyal medya mesajı paylaştı. Hani Feridun Düzağaç şarkısı nefis bir şarkı. Ondan bir mısrayla. Ama mesela bugün Erkan Tan Takvim gazetesindeki köşesinde. Bak bir daha söyleyeyim. Şakanın kendisi bu zaten. Erkan Tan Takvim gazetesindeki köşesinde CHP'li, solcu, kendini aydın diye tanımlayan insanların yaptıkları yalan haberler konusunda özür dilememediklerini anlatmış. Utanmazlık nedir? Budur. Yani Takvim Gazetesi'nde yapıyorsun. Bak daha dün anlattım. Ahmet Acar Hoca 2016 yılında 4 senedir Baylok'un sahibi diye fotoğrafını yayınladılar. Ve bırak tekzibi, kıçı kırık bir özür bile dilemediler. Ama bir siyasal İslamcı her zaman, her zaman mağdurdur. Çünkü başka bir yaşam şansı tanımazlar ona. Yani mağduriyetten beslenir. Başka çaresi yoktur. O mağdur olmak zorundadır. Ve Takvim Gazetesi'nde bunu yazabiliyor adam ya. Bir siyasal İslamcı her şeyden mağdur olabilir. Bir oturuşta kaç kere mağdur olabilir bilmiyorum yani, acayip. Mesela Abdülkadir Selvi bugün çıplak aramada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yazmış. Yazmış, yazmış, yazmış. Sonunda bakmış ki yazının, lan oğlum ben resmen savunmuşum çıplak aramayı. Yazıyı şöyle bitirmiş. Yani dur tam ismini söyleyeyim de tam söylediği. Yani çarpıttın orasını öyle demedi. Yazının sonunu lütfen dikkatli dinleyin. Çıplak arama konusunda dünya örneklerini aktarıp AİHM kararlarından bir kısmını paylaştım. Bu çıplak aramayı onayladığım anlamına gelmemeli. Bence de. Eğer varsa sistematik ve keyfi olarak yapılan çıplak aramaya karşıyım. Çünkü insan onuru her şeyden değerlidir. Eğer varsa. İnsanlar kıçını yırtıyor. Kıçını yırtıyor. Örnek veriyorlar. Ben yaşadım olan bunu. Ben yaşadım diye. Ama eğer varsa. Eğer bir yerde çıplak arama iddiası varsa üzerine gidilip incelenmeli. Kamuoyuna ikna edici bir şekilde açıklanmalı. Bir kişi dahi haksız ya da keyfi olarak çıplak aramaya maruz bırakılmışsa bu bizim sorunumuzdur. Örnekler? Ya işte yani yazacağız kardeşim, ne yapacaksın yani? Aman takıldığın şeye bak. Bir siyasal İslamcı her an her yerde mağdur olabilir ya. Her şeyden mağdur olabilir. Yani onunla hiç alakası olmayan bir durum bile aslında onu mağdur etmek üzere yapılmıştır. Gereğinde kullanılmak üzere. Hep yalan. Kabataş camide içki içtiler. Kaç cuma geçti üzerinden? Hangi cuma açıklanacak o? Yok ki öyle bir şey. Yalan. Fark etmez. Evet işte Başak Hanım söyledi. Tuncay Özkan ya ben yaşadım. Lan ben yaşadım diye anlattı adam. Daha ne desin ya? Ben yaşadım. Bana bilinçli yaptılar bunu. Bilerek yaptılar diye. Hangi iktidar döneminde? Alman Yeşiller Partisi. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti işçiyi duymadınız bari vergi almayın. Asgari ücret geçen yıla göre 18 dolar düşerek 2825 lira oldu. Beklentiler karşılanmadı. AKP iktidarı emekçinin çığlığına yine duyarsız. Türk İş'in 3000'in üzeri diskin 3800 liralık asgari ücret kabul görmedi. İşverenle ortak hareket eden hükümet 2021 yılı için asgari ücreti net 2825 lira olarak belirledi. Yanlış. 2825 lira 90 kuruş. Bu ücret asgari ücret geçim indiriminde dahil edilerek hesaplandı. Türk İş Eğitim Sekreteri Irgat çalışanların 2021'de zor günler geçireceğine, vergilerle alacağını düşeceğine dikkat çekti. Birleşik Kamu İş Başkanı Balık da bu kararla emekçilerin sokağa atıldıklarını vurguladı. CHP'li Faik Öztrak da Erdoğan'ı ücreti 3100 liraya çıkarmaya çağırdı. Bravo. Çok akıllıca bir çağrı. Dünden beri aslında içimizde hepimiz bir yandan bunu düşündük değil mi? İtiraf edin. Yani şimdi 2825 lira 90 kuruş. Acaba göklerden gelen bir kararla 3000 lira yaptım denilebilir mi? Bence bir yere yazın bunu. 3000 düz olsun düz. Yaptık. Hadi Rıfat Bey hadi o kadarını art sizde ya. 3000 iyi. Olur mu? Ben aklınızın bir kenarına yazın derim. Faik Öztürk'ün bu çıkışı da çok saçma bu arada. Muhalefet partilerinin yapması gereken şey iktidara yol göstermek değildir. Kendinin ne yapacağını anlatarak siyasetin yolunu belirlemektir. Bu doğru değil. Yani oradan böyle göklerden gelen bir karar iner mi? Bence bir yerde düşünmek lazım. Torpil'in ilanı, üniversitelerin özel şartlar içeren kadro ilanlarında yalnızca isim yok. Namık Kemal Üniversitesi'nde Türkiye tarihi alanındaki öğretim üyesi ilanı için İngiltere'nin Balkan ve Bulgaristan'ın asimilasyon politikalarını çalışmış olmak şartı yer aldı. Konya'daki iki üniversitede gıda bölümü profesörü için zeytinyağı ekstraksiyonu teknolojisi alanında yayın olması, Fars dili için Hasan Zarifi'nin Mesnevi Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak gibi özel koşullar aranıyor. Daha önce bu konuyla ilgili herhalde iki sene önce falandı. Burada bir yayın nedeniyle konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Bazı akademisyen dostlardan uyarı gelmişti. Zaten hani her fakültenin birlikte çalışacağı sistem bellidir. Onlar davet edilirken böyle yapılır diye. Bilemiyorum. Türkiye ile İngiltere bugün serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Ticarette yeni dönem. Avrupa Birliği ile Brexit uzlaşısına varan İngiltere ile Türkiye'nin bugün serbest ticaret anlaşması imzalayacağı duyuruldu. Erdoğan bu gümrük birliği anlaşmasından sonra en büyük anlaşmamızdır dedi. Anlaşmayla gümrük vergileri ve kotalarda karşılıklı kolaylıklar sağlanacak. Hadi bakalım. Bu arada The Guardian gazetesi de İngilizlerin CHP ve HDP'nin sınır ötesi operasyonlarda ters düştüğünü anımsatarak Erdoğan HDP'yi kapatmak yerine siyasi yelpazenin içinde tutmanın birleşik muhalefeti baltalamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor yorumunu yaptı. Herif ta oradan anlamış ya mevzuyu. Mahkeme kararı haberini engel. Sahte diplomayı unutturma çabası. Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya'nın bilerek sahte lise diploması kullandığına ilişkin mahkeme kararının haberine erişim engeli getirildi. Karar unutulma hakkı kapsamında alındı. Bir mahkemenin kararına ilişkin haberi engellemiş oldu. Haberi gazetemiz duyurmuştum. Vallahi bu sizin için bir engel teşkil etmiyor. Yani unutacak mısınız bunu yaptıktan sonra? Hamza Yerlikaya'nın bilerek ve isteyerek sahte diploma kullandığını, kendisinin bir sahtekar olduğunu unutacak mısınız? Unutamazsınız ki. Yani kafadan nasıl siliyorsunuz bilmiyorum onu. Ovalayarak falan mı çıkıyor? Ama bunun unutulmaması gerekiyor ya. Ya bu var ya şu yapılan yarın bir gün AKP iktidarı gittikten sonra en çok anlatılacak şey olmalı. Gerçekten. Neden gitti AKP? Mesela AKP nasıl çürüdü iktidardaki bir parti? Sahte diplomaya sahte olduğunu bilerek diplomanın o bölümüyle ilgilenmiyor biliyorsunuz hiçbiri. Hani ya bu bir dakika kardeşim burada müvekkilimin haklarına, kişiliğine bilmem ne saldırı vardır. Onların hepsini söylüyor. Şunu söylüyorsun adama ya birader evrak. Ha o değil onu koy bir kenara diyor. Çünkü o doğru. Evet lise diploması sahte. Evet, lise diploması sahte. Daha ötesi var mı? Bir Allah'ın kulu çıkıp o belge üzerine konuşmuyor. Kendisi bir hukukçu olan, böyle anlatan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin palavıyıklı grup başkan vekili çıkıp gurur duyuyoruz diyor mesela. Aldığı diğer diplomaları gösteriyor. Bu konuşmuyor onunla ilgili. Yarın bir gün bu çok anlatılacak. Ve hani bu kerameti kendinden menkul çok dürüst gazeteciler var ya, işte Ahmet Hakan'ı, Abdülkadir Selvi'si falanı filanı. Hepsi yarın bir gün bu kendilerine sorulduğu zaman şu yalanı söyleyeceklerse. Bir dakika, biz çok uyardık. O yüzden aklınızın bir kenarına yazın. Bu numarayı yemeyin. Yutmayın bu numarayı. Bugün kendine muhalefet diyen her partinin yapması gereken şey bu. Sadece bunun üzerinden gidecek kardeşim. Bak, bir haftadır kendimi yırtıyorum. Sadece bunun üzerinden. Bırak her şeyi bir kenara. Her konuşmada, her vesileyle, her AKP'linin karşısına bu çıkacak. Birader sen bunu savunuyor musun diyeceksin. Sen bunu savunuyor musun gerçekten? Sahte ulan bu diploma. Savunuyor musun? Soracaksın. Çünkü söylemek zorunda kalacak o zaman. Dayanamayacak ve diyecek ki evet ya sahte. Allah belasını versin sahte. Diyecek. Faik Öztürk'ün yapması gereken de bu. 3100 lira akıl vermek falan değil. Bana kalırsa. Şimdi başlayalım iktidar gazetelerine. Hürriyet, hürriyeti zaten gördün. Tattım. Aşk olsun ya. Sabah gazetesinde sürmanşette bir parmağım kalınlığında asgari ücret zammı maaşlara nasıl yansıyacak haberi var. Sonra bakıyorsun. Nasıl yansıyacak? Evet. Bu neyin haberi? Asgari ücret işte. Asgari ücret nerede? Ha, o yok ya. Onu düşündük, çok saçma geldi. Yani maaşa nasıl yansır biz onu konuşalım dedik. Dalga geçtiğimi zannediyorsun değil mi? Sabah gazetesinin birinci sayfasında hep beraber asgari ücret arıyoruz şimdi. Bakalım Mehmet Barla savaş heveslileri, Yavuz Donat yollar Niğde'den geçer, aşıda vatandaşı zorlama yok, TOG'un fabrikası imzaları atıldı. Bakalım İstanbul etkisi vakayı %70 düşürdü. Okuma sırası Aslıhane'de Atatürk'e değil Elikanlı Demirtaş'a sahip çıktılar. İklim krizine karşı küresel seferber. Emin Erdoğan haberi daha büyük bu arada. İstiklal şairi dualarla anıldı. Kartal zirveye kanat açtı. Lan asgari ücret. İşte bu. Asgari ücret zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Yazsaydın. Şey yazamıyoruz miktarını. Altında da diyor ki asgari geçim indirimi, kıdem ihbar tazminatı, kısa çalışma ödeneği ne kadar arttı, kim ne kadar alacak, tüm ayrıntılar kalem kalem sayfa 4'te. Yazamamış asgari ücret. Yazamamış, bak dalga geçmiyorum. Sabahın birinci sayfasında yok. Haber bu. Sözcü'nün bugünkü manşeti, sağlık şehidine para yok, şehir hastanesine para çok. Sağlıkçıyı esirgiyorlar, müteahhide gelince yağdırıyorlar. Virüsten ölen sağlıkçılara para vermemek için bin bir dereden su getirilmez, bin dereden su getirilir. Ya bin bir bahane bulunur. Türkçe abicim ne olur be. Zor değil, vallahi zor değil bak. Ömer Asım Aksoy deyimler sözlü. İki cilt. Çok zor değil. Türk Dil Kurumu. Güvenmiyor musun Türk Dil Kurumu'na? Tamam, Ali Püskülloğlu'nun Türkçe sözlü. Ya bin tane, bin bir dereden su getirilmez, bin dereden su getirilir, bin bir türlü bahane bulunur. 11 ayda 11 şehir hastanesine 8.2 milyar ödemiş iktidar. 8.2 milyar dedi, katrilyon. Yani milyar deyince hani ucuz geliyor herkese. Vay arkadaşlar, 11 şehir hastanesi için 11 ayda toplam 8.2 milyar lira ödenmiş. 2021 içinde 16 milyar ayrılmış. 9,5 ayda 302 sağlık çalışanı virüsten hayatını kaybetti diye bir toplama haber var. Yani ne acı değil mi? Ve bu insanlar hani meslek hastalığı sayılsın dediğin zaman boynunu büküp böyle yalan söylüyor Çalışma Bakanı. Ya biz onu zaten yaptık, gerek yok ki diyor. Sonra Erdoğan çıkıyor diyor ki evet ya düzenleme yapılsın. Hiçbir şey yokmuş gibi hanımefendi bu sefer ona demiyor mesela. Efendim bizim düzenlememiz var demiyor. Çünkü çok iyi biliyor ki yalan. Yok öyle bir düzenleme. Ondan sonra düzenleme yapılacak. Ne zaman? Nasip ya. Asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil 2825 lira oldu. Küçümsemeyin, 90 kuruşu da var. İktidarın açıkladığı asgari ücret milyonlarca çalışanı memnun etmedi. Sendikalar tepkili, bu insan onuruna yakışmayan bir maaş. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2825 liralık asgari ücret son derece yetersiz, insan onuruna yakışmayan bir ücret, nerede kaldı büyüme diye sordu. KESK ise, beşli müteahhide vergi affı için para var, Kanal İstanbul için para var ama alın teriyle yaşam mücadelesi veren asgari ücret diye yok dedi. Nasıl? Çok acayip değil mi? Bakanlıktan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3 müfettiş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki dönemle ilgili 40 usulsüzlük tespit etti. Bakanlık 3 müfettiş görevlendirdi. Şimdi habere böyle bakmak da mümkün. Ama işin asıl bence iyi gazeteci bakışıyla yapılması gerekeni Gazete Pencere'de yapmış. Arkadaşlar demişler ki İçişleri devreye girdi. İmamoğlu yolsuzluk dosyasından bahsetti. İçişleri devrede. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki döneme ilişkin 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildiğini, uzmanların dosya üstünde çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı belediyedeki incelemenin bitmesini beklemek yerine bu açıklamayı ihbar kabul etti. Yetki bizde diyerek resen harekete geçti ve 3 mülkiye müfettişini inceleme için görevlendirdi. Dosyalarda bir usulsüzlük olup olmadığına belediye yetkilileri değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri karar verecek. Nasıl? Doğru bakış bu. Yani Cumhuriyet'in, bak özür dilerim, Sözcü'nün baktığı yer şurası. Ya 40 dosyaya 3 müfettiş. O değil kardeşim asıl önemli olan. Belediye kendi yolsuzluk soruşturmasını yapamıyor. İçişleri Bakanlığı oturmuş oraya. Bence doğrusuna Gazete Pencere bakmış, helal olsun. Yani çok çok doğru bir bakış bu. Haber bölümü burası. Kalanı geç onu. Aracı iddiasına kanıt TRT muhabirinin selfiesinde. Dün sosyal medyada çok konuşuldu. Bu gazetelerin içinde yer almış mı? Hayır. Ama önemli bir haber. Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir, kendisi de bir hekimdir biliyorsunuz, Ankara milletvekili. Çin aşısının temininde aracı firma olduğu iddiasını Bakan Fahrettin Koca yalanlamıştı biliyorsunuz. Yok böyle bir şey. Sağlık Bakanlığı doğrudan aldı demişti. Ancak Türkiye'ye gönderilmek üzere Çin'in havalimanına nakledilen ilk parti aşı için TRT Çin muhabirinin paylaştığı fotoğraf soru işareti yarattı. Muhabirin paylaştığı fotoğrafta aşı paketlerinin üzerinde Emir'in de iddiasında yer alan Cayman ilaç firmasının isminin yazılı olduğu görülüyor. Görülüyor. Etiket var üstünde, boru gibi. Cayman ilaç yazıyor. Sonra dünden beri Cayman ilaç firması kime ait? Onlarla ilgili paylaşımlar, fotoğraflar falan. Sağlık Bakanı reddetti. Şimdi bu elemana ne yapacaklar bilmiyorum. O iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. Bu arada işaret de şu. Önünde verdiği işaret. Yani şu değil. İşaretin ne anlama geldiğini sanırım biliyorsunuz. Bu işaretle selfie çekiyor. Tebrik ediyorum kendisini. Tebrik ediyorum. Şahane oldu. Şahane. Çünkü bunu başka türlü kimse yapamazdı. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel cuk oturdu. Tarihi bir fotoğraf bu. Artık derdini kime anlatırsın? İlk yayında söyledim ya uzun uzun işte. Yani vazgeçilmez kimse yok. Bir kişi hariç. Hiç kimse yok. Aklınıza kim geliyorsa. Hiç kimse yok. Bir kişi hariç. Eleman. Vallahi geçmiş olsun birader. Hani nasıl yaparsın bilmiyorum ama bence bu saatten sonra iktidarın yapılmasını engellediği Uygur Türkleri haberini yapmaya başla. Vallahi hazır oralardasın, yap bunları. Yap, hiç olmazsa iyiliğin dokunur. Çünkü bunun karşılığında Uygur Türklerinden vazgeçildiği iddiaları insanın midesine oturuyor. En azından seni zaten çizecekler. Sen bittin. Hiç olmazsa bir işe yara. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde karar günü, Osman Kavala'nın 1155 günlük tutukluluğuna yapılan itiraz değerlendirilecek. Anayasa Mahkemesi'nde başvuru görüşülecek. 17 Aralık'taki duruşmada tahliye talebi reddedilmişti biliyorsunuz. Şimdi bakacağız, göreceğiz nasıl bir şey olacak. Bilmiyorum ki. Gün içinde duyarız. Hukuk reformu. Ama şundan eminiz hepimiz ki... bir hukuk reformu içinde ne yapılabilir... Herhalde onu göstereceklermiş. Öyle dinlesiymiş yine. Bakacağız. Evet, Sözcü böyle. Demin dediğim gibi habere doğru yerden bakmak başka bir yetenek. Kutluyorum Pencere ekibini. Bence çok çok doğru bakışı yansıtmışlar. Anlatabildim umarım demeye çalıştığımı. Daha ne bekliyorsunuz? Bugün Sözcü'nün sür manşeti Rütük'teki Sözcü TV logo değişikliği dosyası için diye de eklenmiş. Ona önce radyo televizyon üst kuruluna logo değişikliği için Sözcü TV yani zaten Sözcü TV'nin yayın hayatına başlaması için bir başvuru yapıldı. 10 aydır görüşmeye alınmamış durumda. 10 ay. Soruyorlar ya, arada bir sürü insana izin verdiniz, aldınız, sattınız. Bize niye? Bilmiyorum ki, radyo televizyon üst kurulu başkanına sormak lazım. Bir Gün gazetesine bakalım. Emekçilere bir ay, Diyanet'e 7 saniye. Neymiş o? Yeni asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Oysa saray her 22 saniyede bir asgari ücret harcayacak. Diyanet İşleri ise 7 saniyede bir asgari ücret harcıyor. 7 saniyede. Yayın arasında çok haber gelmiş. Ciddiye almadığım için ben konuşmayacağım. Benden düşen verginin her kuruşunun haram, zehir, zıkkım olmasını dilediğim o kuruluşla ilgili olarak. Yani anlattığının işte aile, kariyer falan filan çok anlarmış gibi anlattıklarının benim açımdan hiçbir hükmü yok. Çok boş, saçma sapan konuşup duruyor. Gerçekten bomboş konuşup duruyor yani kendisi. Aşıda aracı firma çıktı, aynı fotoğraf. 20 gün önce ortaya atılan Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiası TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla doğrulandı. Ya tarihe geçti eleman ya. Tarihe geçti yani. O fotoğrafı çektirirken hiç beklemiyordu muhtemelen şöyle. Gördün değil mi? Çok güzel oldu. Artık bağırsın tekbir diye. Gökçek dönemi külliyen zarar yazdı. Sayıştay raporladı, rekabet engellendi. Hatalı uygulamalarla belediyenin 70 milyon lira alacağı şüpheli hale getirildi. 70 milyon mu? 70 milyon. 70 trilyon. Bunun için konuştuğuna değmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. 750 milyon dolar gömdü diyorum ya adam dinozora. 750 milyon dolar. Bunun karşılığında ne yapıyor Melik Gökçek? Sosyal medyada, bak sosyal medyada bütün paylaşımlarını yoruma kapattı. Niye? Çok çok delikanlıydınız. Trolleriniz vardı. Bak bir kere daha söylüyorum. Hiç kimse, bir kişi hariç vazgeçilmez değil Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Melik Gökçek, geçmiş olsun. Yani yangında ilk satılacak. Emin olun bundan. İlk satılacak. Biz bir gün Melik Gökçek dosyasına uyanacağız. Yazın bunu bir yere bak. Ve o dosya AKP'liler eliyle paylaşılmış olacak. Göreceksiniz. AKP'nin köşe yazarları diyecek ki çok ayıp ya. Nasıl yaptın bunu ya? Oysa biz seni sevmiştik falan diye yazılar yazılacak. Yazın bunu bir kenara. Bütün AKP'liler bir gün bu hissi yaşayacaklar. Çünkü tek kişinin yaşaması gerekiyor. Onun için bütün çabanız. Vay arkadaş ya. Bugün İbrahim Varlı'nın bir değerlendirmesi var. AKP iktidar çok sıkıştı. O yüzden savaş peşinde. Libya'da ortamı kızıştırıyor falan diye. Bakalım göreceğiz. Bu arada çok tuhaf. Bak diyorum ya, yani neyin nasıl yapıldığının hiçbir önemi yok. TÜİK bakana karşı diye bir haber var bugün. Tarım Bakanı Pakdemirli tarımsal üretimde rekor kırıldığını açıklamış. TÜİK ithalatı desteklenen her üründe gerilemeye işaret etmiş. Bak diyor ki haberde. TÜİK pamuktan ayçiçeğine, çeltikten mercimeğe tarım ürünlerinin üretiminin azaldığını açıkladı. Pamuk üretimi 2.2 milyon tondan 1.7 milyon tona. Ayçiçeği üretimi ise %1.6'lık gerilemeye sahip. Çeltik üretimi de 980 bin tona düştü. Bakan ne diyor? Arttı. TÜİK ne diyor? Yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor. Yani yalan söylüyor demiyor da ama yalan söylediğini gösteriyor. Bu arada basın ilan kurumu Bir Gün gazetesine 3 gün daha reklam kesme cezası vermiş. Gerekçe Fahrettin Altun'un evi, Kuzguncuk'ta kiraladığı arazi. Nasıl? Şahane değil mi? Sonra demokrasi anlatıyorlar insanlara. Evrensel kayıpları bile karşılamadı manşetiyle çıkmış. Asgari ücret 2825 lira olarak belirlendi. Değil, 90 kuruşu var. Önemli. Yoksulluk sınırının 3'te 1'i kadar. Türk İş işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır demiş. Ergün Bey ne yapacaksınız? Ben merak ettiğim için soruyorum. Sayın Ergün Atalay. Türk İş Başkanı. İşçi sendikalarını temsilen görüşmede taraf sizdiniz. Diyorsunuz ki işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak. Güzel. Ne yapacaksınız? Planınız ne? Söyleyin. Bıdırdanacak mısınız sadece? Bence öyle. Hadi inşallah ben haksız çıkarım. Kime minnet duymalıyız? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı astırdığı afişlerle Sağlık Bakanı başta olmak üzere kamu ve özel hastane müdürlerine minnetini sundu. Eski Sağlık Emekçileri Sendikası Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakay ise asıl minnet duyulması gerekenlerin COVID'le mücadele ederken hayatını kaybeden ya da hala görev başında olan sağlık emekçileri olduğunu söyledi. Süper ya. Çok acayip iş ya. Çok acayip gerçekten. Devam edelim. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Bozguncu gazeteleri bırakalım ya. Mis. Oh. 114 kişiyi dinledi. Kim? FETÖ'cüler. Ne alakası var şimdi? Abi sıkıntı. Biliyorsun haber. Asgari ücret. Yüksek sesle şey yapmayalım da. Yok mu sizde? Var. Birinci sayfada bak. Asgari ücrete %21,5 zam. Ne diyorsun? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret %21,56 oranla 500 lira artarak 2826 lira oldu. Çok iyi ya. Of. Nasıl takdim ediliyor görüyor musun? %21,56 artış ve 500 liralık zamla. Üf. Sonra sen diyorsun ki ben buna sevinmedim. Allah benim cezamı versin ya. Ben nasıl iğrenç bir insanım ya. Ben nasıl sevinmedim buna? İnsanlığımı yitirmişim ben. Kasım 2020 itibarıyla yıllık enflasyonun %14,03 olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk dedi. Haksız mı? Haklı. Haklı. Kesinlikle. Vay be. Ha, manşet merak ettiniz. FETÖ, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şaibeli helikopter kazasını bahane edip 114 kişiyi 3 yıl dinledi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bile dinleme listesindeydi. Örgütün soruşturmayı içinden çıkılmaz hale getirmek için izlediği yöntemse suikasti Ergenekon'a bağlamak oldu. Ne diyorsun? Vardı öyle Ergenekon'a bağlayan her şeyi aşağılık yaratıklar. Çok. Bir sürü şerefsiz gördük biz. Her şeyi Ergenekon'a bağlayan. Omurgasız, haysiyetsiz, karaktersiz. Çok gördük onları ya. Bu hangisi acaba? Savunanlar falan. Hay Allah'ım ya. CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi vatandaş memnun değil. CHP belediyelerden mi? Evet, olabilir. Doğrudur, olabilir. Ama vatandaşın memnuniyetsizliğini önemsiyorsan asgari ücretle ilgili neden vatandaş görüşü almadın? Sadece bakanın görüşü var burada. Onu yazamıyoruz. Şey yaptık, düşündük onu. Yemedi. Vallahi çok sıkıntı, bildiğin gibi değil. Akşam parti yapmak ihanettir. Her bok ihanet Türkiye'de. Vatana ihanet, insana ihanet, geleceğe ihanet yani. Önüne sen bir şey ekle artık. Asgari ücret net 2825 lira. Akşamın sür manşeti. Üf! Ne diyorsun be? Anam anam, Almanlar kesin kıskanacak. Asgari ücrete %14,03 olan enflasyonun üzerine 7 puanlık refah payı eklenerek %21,56 zam yapıldı. Bakanın sözünü herif sür manşet haberin kutusuna yazmış ya. Ve bakana ait demeden yazmış. Bizim görüşümüz. Biz de öyle düşünüyoruz. Çok mutlu olduk. İşçi kesimi rakamların beklentileri karşılamadığını söyledi. Kim onlar? Bilmiyorum işte, söyledi. İşveren salgın dönemi için dengeli rakam dedi. Asgari ücretle beraber işsizlik maaşı ve BES'e katkı da arttı bireysel emeklilik sistemine. Ve değerlendirme 7 yılda %198 artmış asgari ücret. Ya hala memnun değilsen yani yemin ediyorum kardeşim, ayıp ya. Ya bir parça kendine çekidüzen ver ya. Zaten parti yapmak ihanet. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Murat Yılmaz, koronavirüsle mücadele kurallarına uymayanlara ağır sözlerle yüklendi. Vatan haini bir grup var. Aferin hocam, böyle yap. Emin ol karşılığını alacaksın. Emin ol. Çok işe yarayacak. Tebrik ediyorum. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Buradan başka, ben de akşamdan okunacak haber arıyorum ben. Vallahi zaman zaman kendime de diyorum ki senin de kafa hayırlısıyla going to go to. Yani bunun başka çıkışı yok çünkü. Dünyanın en güzel gazetesi bugün milyonlara yeni maaş diye çıkmış sürmanşetten. Milyonlara yeni maaş. Net asgari ücret en az 2825. 90 kuruşu da var. Asgari geçim indirimi 268-456 lira. İşsizlik maaşı 1420-2840 lira. Kısa çalışma 2130-5325 lira. Milyonlara milyonlarca lira para. İşte bu ya, Milli Piyango reklamı gibi. Erken emeklilik için 4872 liralık avantaj. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Olamazsın. Mümkün değil. Takvimden muhteşem yazıcısı falan filan ünlü doktorlardan bu kez yaşlılık dosyası. Ruhu genç tutmak için neler yapmak gerekiyor? Yaşam stiliyle takvim yaşı arasındaki bağ nedir? Ne? Ya cümle biraz karışık. Biz de yazdıktan sonra fark ettik de. Güzel ama bak. Yaşam stiliyle takvim yaşı arasındaki bağ. Oha. Çok iyi lan. Mutluluk hormonu yaşlılığın sonu. Hop. Süper içecek, virüs geçecek. Nasıl? İçimizden. Gidecek anlamında. Bağışıklığı güçlendiren içeceğin içinde neler bulunuyor? İçeceğin içinde. Evet. Katkısız besinler hücreleri nasıl koruyor? Sağlık. Doyamadınız mı? Devam edelim. Kansere barbunya, cilde bamya. Bamyayı kullanmasa mıydın? Sen beni dinle yine de. He ya, onu başlığa koyduk. Aşağıda sildik zaten. Nasıl sildin başlıktakini? Evet. Bak şimdi. Kansere barbunya, cilde bamya haber biliyorsunuz. Altta kuru baklagillerin faydaları. Bakıyoruz. Nohut diyabeti engelliyor, bakla cildi koruyor, barbunya kanserle savaşıyor, bezelye kansızlığı önlüyor. Bamya? O da okulda. O da okuldan gelmiş, hani bana, hani bana demiş. Buna bir dalmışlar, üçü, dördü beraber. Nohut, bakla, barbunya, bezelye. Ağız, burun bir tarafa böyle bamyanın. O olmuş, bir daha da konuşmamış zaten. Lan başlığa bamya yazmışsın. Vazgeçtik sonra. Bamya mamya deyince milletin kafa gidiyor. Hiç dedik sonra ne gerek var ya. Milli mücadele var. Milli mücadele mi? Mücadele. Mücadele. D ve R'yi kırmızı yazmış. D ve R yan yana gelince ne oluyor? 29'a 11 ekle 40 ediyor. Milliyetçi hareketin 40. yılı ediyor. İşte onun gibi. D ve R doktor. Yani... İşte milli mücadele, vatan hainin hikayesi var ya. Bingür Sönmez Hoca'nın fotoğrafı var altında. Doktorlar kampanya tedbiri. Hala salaksan, anlamadıysan diye bu arada. Doktorlar yazarken de baştaki D ile ortadaki R'yi kırmızı yapmış yine. Hani gerizekalı olabilirsin. İmayı anlamadın muhtemelen. Bak doktor. Tedbirlere uymayan, villalarda parti yapan ve aşıyı karalayanlara isyan etti vatan hainleri. Oğlum erken gidiyorsunuz. Bak. Olur şimdi. Dünyanın bin türlü hali var hocam. Mesela Çin'den aşının gelişi sonsuz gecikebilir. Ve o arada göklerden gelen bir kararla zaten o aşı dandikti denilebilir. Ondan sonra bunu nasıl yalayacaksın, nasıl temizleyeceksin? Erken çıkma bak. FODEPAR büyük sıkıntı AKP'de. Milli mücadele. Devam edelim. Sahibini boğacaktı. Kim? Boğa. Boğa mı? Evet, haberde de boğacaktı da boğa kırmızı yazılmış. Denizli'de Hüseyin Onat beslediği boğanın saldırısına uğradı. Son anda kurtuldu. Üstüne mi çökmüş yani? Boğazına mı sarılmış? Ya öyle değil. Öldürecekmiş. Ama boğacaktı diyorsun. Ya ne yapalım? Boğa geçiyor içinde. Devam edelim. Dur ben size eski yılın 2020'nin son Nafis Hoca sorularından da bir iki tane okuyayım. Ondan sonra bırakalım bu işi. Çünkü yarın kitap konuşacağız. Perşembe günü zaten serbest uçuş dertleşme var. Hocam, bir ay sonra evleneceğiz. Allah mesut etsin. Arkadaşlara tecrübelerini sordum. Ne yaptın? Tecrübelerini sordum. Çok özür dilerim ama kimle tecrübelerini? Senin hiç... Yok abi, alakası yok yani. Onlar ne yaşadılar diye. Ama sizin yaşayacağınız özel. He? Balayı sistiti diye bir şey varmış hocam. Hanımlarda sık olurmuş. Tedbir aldın mı dediler. Hocam, balayı sistiti ne demek? Hanımlarda sık olurmuş, tedbiri aldın mı? Bak şimdi. İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1,5 saatte birden 15 dakikada 1'e kadar değişebilir. İdrar yaparken yanmada hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadir de olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir. Bu nedenle özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonlarına balayı sistiti denir. Hoca süper açıklamış. Tavsiyeyi aldın umarım. Arkadaşlarına da sor bence bunu. Hocam, 22 kilo fazlam var. Bir yıldır veremiyorum. Su içemiyorum. Su içsem yarıyor anlamında mı? Yok, öyle değil. Midem bulanıyor. Bu kilo vermemi etkiler mi? Evet. Ha, ben hekim değilim de evet. Sonuçta kilo vermek için yapman gereken şeyler var. Onları yapamayacaksın. Hoca da zaten aynı şeyi söylemiş. Günün en baba haberi, zaten burada bu mektuptan sonra vedalaşacağız. Hocam, hadi size sorayım. Banyodan nokta nokta saat sonra boynum ağrıyor. Fıtık mı oldum acaba? Kaç saat sonra ağrıyor boynum? Hadi buyurun. Açtım YouTube'daki yorum bölümünde. Kaç saat sonra ağrıyor banyoda? Kaç saat sonra ağrıyor? Burada kaçta olur her şey? Takvimdeki bir mektup sayar. Oradaki sabittir zaten, oradaki rakam değişmez o. Banyodan kaç saat sonra boynumuz ağrır? Efendim? YouTube. Bakalım. YouTube'dan da geliyor. Buradan da geliyor. Bakalım. Erim Emre Başaran 3 dedi. Kazandı. Tebrik ediyorum. 3 değişmez. Değişmez kardeşim. Takvim gazetesinde bir şey oluyorsa 3'tür o. 3 saat, 3 gün, 3 ay, 3 yıl. Niye? Uydurması kolay oluyor. Sonradan daha rahat hatırlıyoruz. 3. Tabii. Bak, yanılmadınız. Banyodan 3 saat sonra boynum ağrıyor. 3 saat. Hiç değişmiyor. Saat gibi. Fıtık mı oldum sizce? Banyo sonrası en önemli sorun saçların ıslak kalmasıdır. Sorun mu? Ya tam onu demek istemedim aslında. Banyodan sonra en sık yapılan hata alan. Banyodan sonra en sık yapılan hata diyecek. Evet ya. Hocam, saçın ıslak kalması bir sorun değil. Özellikle ıslak, bak çok önemli, ıslanırsını büyük yazıyorum. Islak veya nemli saçlar boyun bölgesinde soğuğun olumsuz etkisini kolaylaştırarak boyunda tutulmaya yol açabiliyor. Boyun bölgesinde, boyunda. Boyun gerçekten boyun bölgesinde mi? Üf. Banyo yaptıktan sonra saçlarınızı kurutun. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Mevzu nereye geldi görüyor musun? 3 saat sonra boynum ağrıyor. Fıtık mı oldum? Saçını kurut. Kurut lan o saçları. Peki, şimdi bir hekim olarak şunu düşünmesi gerekmiyor mu hocanın? Bu soruyu yazan kişi saçına ilişkin bir değerlendirme yapmamış. Mesela kelse bu insan. Hocam, benim saçım yok diyecek, ikinci mektubu yazması gerekiyor. Böyle bilimsel değerlendirme yapılmaz ki. Sen olayı, mevzuyu direkt saça bağladın. Şimdi şeytanın avukatlığını yapacağız. Nafiz hocanın fotoğrafını açıp bakıyoruz hemen. Nafiz hocamız gayet saçlı bir insan. Hocam, bu soruları kim yazıyor? Hocam, bu soruları kim yazıyor? Bak, bir daha sormayacağım. Bu soruları kim yazıyor? He? Böyle bilimsel değerlendirme olur mu ya? Boynum ağrıyor, saçın uzundur. Değil. Saçın uzundur. Ya değil kardeşim, saçım uzun değil. Uzundur. Ondan ağrır boyun, başka neden? En önemli sorun saçların ıslak kalması. Sorun. Yani hata, işte yapılan hata banyodan sonra. Ya değil birader, benim saçım uzun değil. Ben sana saçıma ilişkin bir şey söylemedim ki. Niye boyun ağrısını direkt oraya bağlıyorsun? Ondandır. Kesin. Beceremiyorsunuz. Saç ıslak geziyorsunuz. 3 bir de orada. 3 saat sonra. Öyle ağrır zaten. 3 saat sonra ağrıyorsa fıtık. 2 saat sonra ağrıyorsa basur olma ihtimali kuvvetli. 1 saat. Gastrite bağlı olabilir. Boyuna. O ondan olur. Saatle, çünkü tıp birinci sınıfta öğretiliyor bu, tıp fakültelerinde. Saat bazlı olarak hastalık teşhisi. Evet, böyle bir ders var. Saat sana öğretiyor. 12 saate kadar limiti var bunun. Sonra tıpta uzmanlık sınavını kazanırsan bunun aylık ve yıllık periyotları öğretiliyor. Mesela 4 sene sonra başım ağrımaya başladı. Nedendir? O tıpta uzmanlık sınavını geçtiyse eğer, uzmansa cevap verebiliyor. Öbürküler veremez. Mümkün değil. Pratisyen hekimin işi değil bu. Tıp fakültesinde öğretiliyor. Sen anlat anlat. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın kitap konuşacağız. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf'un hem burada arkada gördüğünüz kitabı konuşacağız. Elimizde o örnek olacak. Hem onunla birlikte yine aynı şekilde sevgili Gökçe'nin çizdiği, doğru aldım değil mi? Ha, Kürkman Tuğmadın'ın burada. Gökçe Erverdi'nin çizdiği Kuyucaklı Yusuf, bunun da üzerinden konuşacağız aynı zamanda, çizgi o haliyle. Ama dediğim gibi sadece bunlar olmayacak. Türkiye'de devletin aydınlarla mücadelesi üzerinden konuşacağız biraz. Farklı akımları konuşacağız. Mesela Komünist Parti üzerinde, TKP üzerinde, Türkiye'de genelde sol akımlar üzerindeki baskıları konuşacağız. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi olayından hareketle aydınıyla mücadeleden vazgeçmeyen insanlardan bahsedeceğiz. Ve bütün bunları 10 yaşında küçücük bir çocuk Yusuf'un annesiyle babasının öldürülmesine şahit olan, sonra hayatını etkileyecek binlerce olay yaşayan Yusuf'un ağzından yazılmış bu kitap eşliğinde yapacağız. Ben sizin yerinizde olsam kaçırmazdım. Yarın o var. Perşembe günü de 2020 yılının son serbest uçuş dertleşmesini yapacağız. Cuma günü vedalaşacağız artık. Cuma günü yayın olmayacak. Ben de yılbaşı tatili yapacağım kısmetse. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. İyi ki burada durdunuz. İyi ki konuşmaktan vazgeçmediniz. Çünkü bunu yapabilmek çok kıymetli. Çünkü biz aynı şeye inanmıyoruz. Ona rağmen yapıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaptığımız zaman biliyoruz ki demokrasiye büyük katkımız olacak. Bu yayında sadece o nedenle yapılıyor. Sadece o nedenle yapılıyor. O kadar. Başka bir derdimiz yok. Ve siz bu yayına katkıda bulunmak istiyorsanız ne yapacağınızı mesela şöyle şeyler yaparak anlayabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube açarsınız, arama çubuğuna Ünsal yazarsınız. Oradan hemen yandaki büyüteci tıklayıp kanala gelirsiniz. Kanala geldikten sonra abone ol düğmesine dokunursunuz para pul harcamadan. Aynı düğme Ünsal.com.tr'de de var. Ve yandaki zil işaretinde tıklarsınız ki yayınlar başlamadan size haber gelsin. Bunu yaparak bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızı belirtirsiniz. Katıl düğmesine aylık küçük katkılarınızı isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunu yaparak bu yayının sürmesine yardımcı olabilirsiniz. Ama isterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyet yok. Ya da unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsınız. Ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, bilirsiniz ki hiç değişmez. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'u konuşmak üzere burada olacağım. Siz de gelirseniz edebiyatta kendimize bir mola veririz. 45-50 dakika kafaları biraz sıyırırız, soğuturuz. Siyasetten, ekonomiden, başka şeylerden kurtuluruz. Sadece insana ilişkin değerleri edebiyat üzerinden hatırlar ve konuşuruz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.